Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Safa Aktan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırtlık hocamız da birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar Sedat Bey.
Güray hocam, gene bu haftada hep her hafta olduğu gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan bir armağan kitabımız var dinleyicilerimize. Hem kitap armağanımız için hem soruları, yorumları için telefon numaralarımızı anımsatayım ben. Güray hocam, ardından kitabın tanıtımını rica edeceğim sizden. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız değerli dinleyicilerimiz ve zaman yitirmeden soruyorum. Hocam, bu haftaki armağan kitabımız hangisi?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından önemli bir konu ve önemli bir eser ile birlikteyiz. Ve dinleyicilerimiz arasından ilk arayan kişiye bunu hediye ediyoruz. Tersane-i Amire'yi konu alıyor. Yani Osmanlı Bahriye Teşkilatı'nı ve donanmasını esas alan bir kitap.
Denizcilik
Osmanlı
hocam,
Bahriye Teşkilatı, evet. Profesör Doktor İdris Bostan, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara. Çok güzel bir akademik eser. Bir diğer taraftan da donanma ve denizcilik sahasıyla ilgili meraklı olan kişiler için bir başvuru kaynağıdır diyebiliriz. İçerisinde Osmanlı gemilerinin ve donanmasının ilk defa ne zaman teşekkül ettiğine dair belgeler, bilgiler. Ayrıca tersane gelir ve giderleri, defterleri, tutanakları belgeler olarak var. Ve bir de donanma haritası var. Yani tersane,
görseller de var hocam.
Tersanenin haritası var. Tersane ile ilgili çeşitli görsel, yani özellikle minyatür şeklindeki kaynaklarda geçen bilgiler ve görsellerde bulunuyor. Bir başka şeyi ayrıca belirtelim. İdris Bostan Türk Tarih Kurumu'nun şu anda da bilim kurulu üyesi. Kendisi hayatta olan bir hocamız. Güzel bir eseriyle burada kendisine de tekrar yad etmiş olduk. Evet, selam hocam. Olsun eğer öğrencileri dinliyorsa, onu da belirtelim. Çünkü gerçekten tecrübeli bir akademisyen olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı Bahriye Teşkilatı 17. yüzyılda Tersane-i Amire bu haftaki armağan kitabımız. Telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Bu haftaki sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam, Hilali Devri'ni bitirdik. Ve öğrendik ki sizden Lali Devri yalnızca bir safahat dönemi değil, aynı zamanda bir yenileşme dönemi. Islahat belki kullanılabilir kavramı. Şimdi bu hafta da yenileşme hareketlerini soracağız size Güray hocam, ama öncesinde duraklama dönemine ilişkin çok farklı bir bilgi vermiştiniz bize. Bu göreli bir durumdur demiştiniz. Oysa biz Osmanlı tarihini kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve çöküş olarak biliyoruz. Fakat burada zaman içerisinde değerlendirmeyip sanki bir kalıp gibi ele alınmış kaygısı taşımaya başladım ben sizin yaklaşımınızdan sonra. Bir yöntem olarak nasıl değerlendirmek gerekiyor bu açılımı hocam?
Osmanlı Devleti de İbn Haldun'un teorisine göre baktığımızda doğmuş, büyümüş, zirve hayatını yaşamış, olgunluk yaşamış, hastalıklar geçirmiş, bir vücut gibi, bir insan mekanizması, organizması gibi hayatını sürdürdükten sonra ölmüştür veya mirasçısı olan çocuklarına, çocuğa bırakmıştır ya da varlığını tabii ki devam ettirmiştir. Çünkü biz tarihçiler olarak şunu da biliyoruz ki sosyal vakalar birbirlerinin sebepleridir ve sonuçlarıdır aynı zamanda. Yani birbirlerine bağlı zincirin halkaları gibidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk dünyası diyebildiğimiz, bugün de varlığını sürdüren, Türklerle akrabalığı, komşuluğu yüzyıllara uzanan devletler, topluluklar var halinde. Onu bu şekilde gerçekçi bir zemin üzerinden değerlendirmemiz lazım. Çünkü tarih gerçek bir bilimdir ve sebepleri de gerçek belgelere dayalı olarak izah etmemiz mümkündür tarih bilimine göre. Dolayısıyla Osmanlı Devleti gerçekten de somut belgelerle ortaya koyduğumuz bazı teknik ve sanayi anlamında da yenileşme diyebileceğimiz bazı konularda dünyanın gerisinde kalıyordu. Ancak bu geride kalma hiç ilerlemiyordu anlamında değil. Başkalarının gelişmesinin orantılı olarak Türk tarihi içerisindeki akışa göre, Osmanlı Devleti'nin kendi içerisindeki akışa göre daha hızlı olmasından kaynaklı bir yavaşlama diyoruz. Bunu tarihçilerimiz duraklama demişler. Duraklama tabiri içerisinde durma anlamı da var. Bu durma değil aslında. İlerleyen ama Osmanlı Devleti mekanizmasında hastalıkları çoğalan, sorunları çoğalan bazı müesseseler var, bazı kurumlar var. Bunlar nelerdir? Asıl bunları tahlil ettiğimizde gerçekten de bir toplumun ve devletin kalkınmasında en önemli unsurlar nelerdir sorusuyla örtüşmektedir. Bu sorunun cevabını Osmanlı Devleti açısından şöyle cevaplandırabiliriz. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde özellikle eğitim sahasında çok büyük sorunlar vardı. Yani toplumun gelişmesinde ve dünya şartlarına göre gelişen değişen dünya bilim ve teknolojisine ve ticaretine göre adapte olabilecek bir sosyal siyasal hamle yapmasına engel olabilecek bir bozulmuş eğitim yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Elbette Osmanlı Devleti'nde bir eğitim sisteminden bahsedebiliriz. Ancak 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılda başta eğitim teşkilatı olmak üzere saraydaki şehzadelerin eğitimine kadar, yani devleti yöneten sınıf ve okulların bozulmasına kadar pek çok şeyi birbirine bağlı bir eğitim sorunu olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
Enderun dahil mi hocam?
Elbette Enderun'a seçilmelerde de bozulmalar olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka hususu da belirtelim. Başta şehzade usulünde kafes sistemi getirilmişti. Biliyorsunuz 1603 yılında 1. Ahmet'in tahta geçmesinden hemen sonra vermiş olduğu bir ferman ile ekber ve erşed sistemi getirilmişti. Ve çocukların idamı değil de tahta geçmesi muhtemel şehzadelerin seçiliminde ve aday olarak ortaya konmasında kafes usulü getirilmişti. Örneğin 1. Mahmut Lale Devri'nden sonra tahta geçirildiğinde kafesten çıkarılıp tahta konuldu. 1730 yılında Lale Devri sona erdiğinde ve 3. Ahmet tahttan indirilerek tekrar kafese konulduğunda, göz hapsine alındığında Topkapı Sarayı'nda yerine geçirilecek olan kafesten getirilen bir şehzadedir yine. 1. Mahmud'a vasiyet sözlü olarak ve yazılı olarak onun tarih kaynaklarına geçmiştir. Geçenki programımızda ifade etmiştim. Nelere dikkat etmesiyle gerekli sözlerini söylüyor. Ben şunlara dikkat etmedim ve bunun bedelini ödüyorum diyor.
Çok tarihi bir metin hocam, evet.
Birinci Mahmud bu nasihati dinlemiştir ve gerçekten de Osmanlı Devleti'nin yenileşme hareketleri içerisinde dikkatimizi çeken hükümdarlardan birisi olmuştur diyebiliriz. Birinci Mahmud'un kaç yıl kafeste kaldığını dinleyicilerimiz de bilsinler. 27 yıl boyunca göz hapsinde kalmıştır. Ve eğitim tabii ki orada var ama uygulama yok. Yani devlet hayatında idarecinin en çok ihtiyaç duyduğu şey tecrübedir. İnsanları yönetmekten, dünyayı takip etmekten bahsetmemiz gerekiyor. Bir yöneticinin özellikleri nelerdir? Elbette bilgeliktir. Birinci vasfı bilgelik ve o şartlara uygun liyakat ve onunla ilgili tecrübesidir. Bunun yanı sıra tabii ki adaletini de buna göre dengeli bir şekilde izleyebilir. Ve yönetimde, idarede bilgiye dayalı adalet tecessüs eder. Yani ortaya çıkar ve tekamül eder, gelişir.
Ve de hocam sancaklarda bir yönetim yani kabiliyeti ediniyorlar.
Evet. Bir yöneticinin, bir devletin en önemli unsurlarından birisi tabii ki temel direği adalettir. Adaletin ortaya çıkabilmesi için bunu gerçekleştirme, bilgi ve dirayetine sahip bir tecrübenin ortada bulunması gerekir. her alanda bu ihtiyaç duyulan bir şeydir. Neticede bu yöneticiler nereden çıkıyor? Medreseden çıkıyor, Enderun'dan çıkıyor veya devletin en başı kabul edilen kişi hükümdardır. Evet, hükümdar da kafesten çıkıyor. Medresede de bozulmalar var. Enderun'da da bozulmalar var. Yani askeri sistemin içerisindeki temel okul olan Enderun bir askeri ocaktır bir yönüyle baktığımız zaman. Ama idari anlamda da saray okulu olduğu için askerlerin içerisinden seçilmiş olan zeki çocukların yetiştirildiği bir okul idi Enderun. Ancak Enderun'da
hocam, burada şunu sormak
istiyorum. Seçimlerde biz irtişa dediğimiz bir müessesenin müessese haline getirilmiş artık. Bir mekanizmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Hocam örneğin Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan giysilerinin derviş giysileri olduğunu biliyoruz. Bir Fatih'ten bahsediyoruz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük idarecilerinden, en büyük komutanlarından birinden Yavuz Sultan Selim Han'dan bahsediyoruz ve derviş giysileriyle geziyor. Fakat Lale Devrim'den itibaren bir debdebe, bir şatafat arayış. Bunun eğitimle ilgisi var mı hocam? Yoksa toplumsal bir gereklilik mi bu?
Tabii Osmanlı hükümdarları yeri geldiğinde mütevazi giysileriyle toplumun içerisinde yaptıkları tavır ve davranışlarla o halde yabancı elçileri bile karşılarlardı. Az önce söylediğiniz gibi Yavuz Sultan Selim Han'ın yabancı elçilere bir karşılama sırasında üstündeki elbise üzerinde gösterişli değildir ve yamalıdır hatta. Elçiler çok şaşırırlar bu nedir diye. Elinde de sadece bir kılıcı vardır, ona bakarlar elçiler. Buradaki mesaj çok anlamlı. Ben burada tahtımı zenginliğimle ya da paramla elde etmiş birisi değilim. Ve sadece ve sadece burada kendi insani vasıflarımla buradayım. Bir elbise veya gösterişle değil mesajlarını birçok anlamı içerisinde birbiri üzerinde taşımaktadır. Tabii mütevaziliğin bir göstergesi olmakla birlikte aynı zamanda gücün de bir göstergesidir. Burada vermek istediğiniz mesaj çok önemli. Hükümdar yeri geldiğinde tebdili kıyafetle bazı noktalarda kendi tevazusunu halkın içerisinde de göstermekle yükümlüdür, sorumludur. Çünkü o bir halk adamıdır. Halkın içerisinden gelmiş birisidir ve oraya döneceğini farkındadır. Bunun göstergesi onu daha nasıl diyelim, daha seçkin bir hükümdar haline getirir. Osmanlı Devlet adamlarında pek çok kişi de bunu görebiliyoruz ama özellikle 18. 19. yüzyıldaki gelişmeler içerisinde biz saray hayatının ve İstanbul'un başkent olarak süslenmesinin daha çok öne çıktığını da değerlendirebiliriz. Yani söylem olarak ifade edebiliriz ki 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin devlet teşkilatında yenileşme hareketlerini artık fark etmeye başladığı, ancak yenileşmeye farklı doğru bir yerden değil de biraz tepeden başladığı diyelim. Yani saray ve köşklerden başlayan yenileşme var. Elbette şekilsel yenileşme, üretim eksenli bir yenileşme değil. Evet. Üretim odaklı ya da işte eğitim odaklı bir yenileşme değil. Sosyal yenileşme hareketleri yok. Sosyal kurumlar, sosyal müesseselerdeki yenileşme hareketlerinin ortaya konmaya başlaması ancak ve ancak 19. yüzyılda 3. Selim'le birliktedir diyebiliriz. Ve bu tabii ki tarihçilerimizin birçoğunda duraklama tabirinin kullanılmasına neden oldu 18. yüzyıl için. Bunun birinci sebebi elbette coğrafi olarak kayıplarımız da, askeri kayıplarımız da var. Osmanlı Devleti açısından bu kayıplar ciddi bir travmadır. Ciddi bir sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi açısından da bir gerileme olarak değerlendirilebilir yeri geldiğinde. Çünkü kaybedilen topraklar da var, tekrar alınanlar da var ama. Yani her zaman da tamamıyla kaybettiğinden bahsedemeyeceğimiz yerler var. Mesela Belgrad tekrar alınmıştır 1. Mahmut zamanında. Belgrad daha öncesinde kaybedilmişti Karlofça Anlaşması sırasında. Ve sonrasında yeniden alındı. Pasarofça da yine geri alınamamıştı. Ve sonrasında 1. Mahmut zamanında Belgrad'ın yeniden Türklerin eline geçmesi, Osmanlı Devleti'nin genişlemesi söz konusudur. Ve 1. Mahmut bu yönden baktığımızda Osmanlı Devleti'ni yeniden coğrafi anlamda genişleten bir hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafi anlamda dahi istisnalar veya genişlemelerden bahsedebiliriz. 1699'a göre 1718 yılındaki Pasarofça Anlaşması Osmanlı Devleti'ni büyüten bir anlaşmadır. bu yönüyle baktığımızda duraklamadı dememiz gerekiyor. Çelişkiler var. Yani genellemeler yapmamız zor. Bu bakımdan yani durakladı dediğimizde şu gerileme değil, bu ilerlemedir diyeceğimiz pek çok konu da var. Hangi açıdan mekanizmada tıkanıklıklar var, yeri yeri arızalar çıkıyor? Bunları söylemek lazım ve Osmanlı Devleti kendisini yenilemeye çalışıyordu. Buna askeri kanattan ve aynı zamanda devletin içerisindeki bazı müesseseleri yenilemeye çalışmaktan, toprak sistemini yenilemeye çalışmaktan örnekler vererek yenileşmeye çalışıyor diyebiliriz Osmanlı Devleti için. 18. yüzyıl için bile bunu söyleyebiliriz. 19. yüzyıl için zaten açıktır, ayan beyandır. Pek çok sahada yenilikler vardır. Ve reformcu bir padişah olarak 3. Selim idam edilmiştir. Bir taht darbesiyle veya isyan neticesinde, tabii ki askeri bir isyandır bir taraftan da, idam edilmiştir. Ve ailesinden geriye ancak bir şehzade kalmıştı. 2. Mahmut tahta geçmiştir 12 yaşında. O da yakalansa öldürülecekti ve Osmanlı hanedanı aslında 1807 yılında bitmiş olacaktı. Böyle baktığımızda konuya, Osmanlı Devleti'nin ömrünün hanedan bakımından uzamasının nedeni de aslında 2. Mahmud'un tek şehzade olarak kalmasına rağmen hanedanı devam ettirmesinden kaynaklanmıştır diyebiliriz. Bir damadın elinde veya başka birisinde kalabilir.
Hocam bunu soracağım. Şu bilgi doğru mu? 4. Murat döneminde de hanedanda bir sıkıntı söz konusu oluyor. 2. Mahmud döneminde de bir hanedanda sıkıntı
aynı
oluyor.
Aynı şey 1. Mahmud zamanında da var.
Oluyor. Bu dönemlerde böyle bir sıkıntının olabileceği dönemlerde Kırım Hanlığı'ndan şehzade getirilmesi ve hanedanın Kırım Hanlarına geçmesi şeklinde Osmanlı'nın yaklaşımı olduğuna dair iddialar var. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz Güreş?
Tabii tedbirler alınması düşünülmüştür. Bu daha önceden işte 4. Murat Han'ın aniden vefatı üzerine Deli İbrahim Han, 1. İbrahim Han'ın tahta geçmesi sırasında da düşünülmüştür. Ancak sonrasında bu mesele hallolmuştur. Her ne kadar bu düşünülmüş olsa da tedbir anlamında düşünüldüğü kanaatindeyiz. Yani elbette çareler düşünülüyordu. Her türlü ihtimaller devlette hesap ediliyordu. Osmanlı Devleti bu tecrübeye sahiptir. Kendisine gelen tehlikeleri hesap ederek yürümesini bilen, ortak akıl işleten bir devlet yapısına da sahipti. Bunu ifade edebiliriz. Mesela geçenki programımızın içerisinde değindiğimiz gibi Patrona Halil isyanında çok ilginç bir şekilde Patrona Halil'in arkasında olan kişilerin tespit edildiğini, takip edildiğini, başlangıçta onun taht darbesinde başarılı olduğu ancak zaman içerisinde kendisinin de cezalandırıldığını görüyoruz diyebiliriz. Yani baktığımızda işte 28 Eylül'de isyan etmiş. Evet 3 gün içerisinde bir sonuç almış ama bir ayda müsaade etmişler. Onun dediklerini yapacak şekilde hareket ediyor 1. Mahmud. Lakin o öyle bir noktaya geliyor ki 45. günde patrona ve adamları saraydaki özel bir toplantıya davet edildiği sırada tamamen yakalanarak ortadan kaldırılıyorlar. Yani
hocam devlete
isyan yakın bir süre hüküm sürmeye çalışmış. Her konuda da hüküm sürememiş. Sadece bu süre içerisinde düşündüğü tek şey mal toplamak, para toplamaktır patrona Halil'in. Kendisi bir hamam tellakıydı bir meslek olarak evet. Baktığımızda. Ama askeriyeden atılmıştı. Askeri tecrübesi de vardı. Askeri kanat içerisinde kullananlar da olmuştu. Bunları da tespit edebiliyoruz kaynaklarda.
Hocam şu genellemeyi yapmak belki mümkün. Devlete isyanın erinde gecinde mutlaka bir bedeli oluyor.
Tabii Yeniçeri ağaları ve paşalar ileri düzeyde konuyu değerlendirdikten sonra bu hamam tellakıyla başlarının belada olacağını anladılar. Evet padişah ortadan kaldırıldı. Damat İbrahim Paşa ortadan kaldırıldı. Biz amacımıza ulaştık diyorlar. Bunun ne işi var burada diye düşünmeye başlıyorlar. Neticede kendileri
hocam, evet.
Destek veren kişilerin bir kısmı da 1. Mahmud Han'la işbirliği yaparak ortadan kaldırıyorlar.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam şu konuya da açıklık getirmenizi rica edeceğim. Toplumsal yaşamlarda süreçler birdenbire aniden kesilip aniden başlamaz. Bunu biliyoruz ama açıklanması için görünürde dahi olsa şudur, şu tarihler arasındadır diyebilir miyiz? Yani yenileşme hareketleri Osmanlı'da ne zaman ihtiyaç duyuldu ve başladı?
Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri açısından baktığımızda soru çok anlamlı. Bugünden bakarak yenileşmenin ne olduğunu tanımlıyorsak o zaman kendi içerisinde Osmanlı'nın tamamını bir noktada geri görüyoruz demektir. Bu bir ön yargı olarak değerlendirilebilir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin eğer Fatih döneminde yaşıyorsanız yeniliklerden başınız döner. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yapmış olduğu yenilikler dünyanın en büyük reformları arasında yer almıştır. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinde ben Fatih'i örnek alırım, ben o kadar büyük reformcuyum ama onu geçtim bilemiyorum diye bir ifadesi vardır. Gerçekten de Fatih döneminde yaşayan bir kişi yeniliklerden bıkar, değişim hastalığına kapıldık demek zorunda kalabilir. Bu kadar büyük bir reformcudur. Kanuni keza böyledir. Yani Kanuni lakabını almasının sebebi de zaten yaptığı değişikliklerin adını hukuken sabitlemekten kaynaklanıyor. Her konuda bir hukuk koyalım, yeniliği böyle yapalım demiştir. Aslında Osmanlı Devleti yenileşmeme yönünden baktığımızda yenileşmemeye ne zaman başladı? Ona bakalım. O yenileşmemeye 17. yüzyılda başladı, 18. yüzyılda başladı. Daha yavaş yenileşiyor oldu. 18. yüzyılda yenileşmemiz arttı diyemem. Dolayısıyla yaklaşık bir 200 yıl boyunca yenileşmeme alışkanlığı ve tembellik hasıl oldu. 19. yüzyılda yeniden yenileşelim derken bu noktadan baktığımızda evet, bugünkü yenileşme ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve 21. yüzyılın sosyal, teknolojik, siyasal, askeri kurumlarının ihtiyaç duyduğu noktaya ilerleme açısından modern anlamdaki yenileşme ve çözümü kalıcı olarak üretme, yani ihmal ettiğimiz alanlardaki ilerlemeyi sağlayacak temel kurumları ortaya çıkarma anlayışı 3. Selim'le başlamıştır. 3. Selim Han Nizam-ı Cedid reformuyla bilinir. Önce okullardan başlayalım demiştir. Yani eğitim alanındaki yenilikler, sosyal alandaki yenilikler 3. Selim Han'dan itibaren görülür ve 2. Mahmut'la birlikte hız kazanır. Bu yenileşme açısından değerlendirirsek modern anlamdaki yenileşme hareketleri ve bugün postmodern dediğimiz modern sonrası dönemi yaşıyorsak gerçekten de son 200 yıllık tarihimiz dikkate alınmalıdır diyebiliriz. Kesin bir isim olarak, dönem olarak da adını 3. Selim'den itibaren koyabiliriz. Ancak Osmanlı Devleti'nin 3. Selim döneminde yaşayan bir empati yaptığımızda, yaşayan bir insanı yenileşmeyi nasıl algılıyordu, nasıl bakıyordu, neye yenilik diyordu? Böyle baktığımızda matbaa da bir yeniliktir. Lale Devri'nde Osmanlı Devleti'nde ilk kez kitaplar matbaada basılmaya başlandı. Evet, çok yavaş basıldı, çok az kitap basıldı. 100 yılda 80 kitap basmak çok büyük bir şey değil. Ama matbaa teknolojisi kullanıldı, kullanılmaya başlandı. Aşı dediğimiz uygulama sağlık alanında yeni bir uygulama olarak, yine askeri okullardaki yenileşme olarak mühendishane okulunun açılması, mühendishane-i Berri Humayun ve Bahri Humayun'un açılması Sultan 1. Abdülhamit zamanında gerçekten önemli olaylardır, gelişmelerdir. Tabii mühendishane açıldı, tekrar kapatıldı, sonra tekrar açıldı. Bunun sebepleri var. Askeri okullarda yenilik yapmak da zor. Çünkü sizin ortada bir askeriniz var, Yeniçeri okulunuz var, Acemi olanlar okulunuz var, geleneksel bir şekilde devam eden bir askeri sisteminiz var ve onlar kendilerinin yerini alabilecek bir okulun, askeri ocağın açılmasını istemiyorlar. Yenileşmenin kendisi, kendi içerisinde baktığımız zaman birbiriyle zıt olacak kurumlar kurmaya çalıştığınızda kendi içerisinde tenakuzla karşılaşıyorsunuz. Siz yeni bir şey açarken elbette eskinin de ortadan kalkması söz konusu olmaya başladığı demektir. Sona ermesi söz konusu olduğu için Yeniçeriler de isyan ediyorlardı. Yenileşmeye karşıydılar. Nitekim Nizam-ı Cedid hareketi 3. Selim Han'ın idamıyla bir Kabahçı Mustafa isyanıyla sona erdi ve hanedan neredeyse ortadan kalkma tehlikesiyle karşılaştı. Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk ayağını olarak olaya gelip müdahale etmeseydi, Edirne Sarayı'nda kurtarmasaydı 2. Mahmud'u, ve isyanı bastırmasaydı Osmanlı Devleti açısından belki yeni bir dönem başlamış olacaktı diyebiliriz.
Hocam şöyle başkaca bir yola doğru siz getirdiğiniz sözü biraz o tarafa doğru gidelim. Alemdar Mustafa Paşa da tarihimizin ilginç şahsiyetlerinden biri.
Evet, Osmanlı Devleti ayanlık sisteminin aslında resmi ayan? Hayata ilk kez Alemdar Mustafa Paşa ile birlikte geçirmiştir diyebiliriz. Yani resmiyete bağlamıştır, resmi bir hukuka bağlamıştır.
Ne demek hocam?
Ayan sözcüğü Osmanlı literatüründe, kayıtlarda önde gelen insanlar için kullanılır. Yani toplum içerisinde genel bir anlamda sosyal liderliğe sahip olan toprak ağaları sistemidir aslında. Bu daha sonra toprak ağalığıyla örtüştü de yer yer. Geleneksel büyük toprak sahiplerinin bu toprak sahipliğini aslında askeri ve sosyal anlamda kullanmaları anlamına geliyor. Ve bu ayanlık sistemi mukata sistemiyle de yer yer örtüştü. Mültezimlik sistemiyle örtüştü. Büyük toprak sahipliği devlete büyük kiralar vermeyi de gerektiriyordu. Büyük bedeller vermeyi de gerektiriyordu. Vergi anlamında ayan devlete karşı sorumluydu. Halk ayrı ayrı sorumlu değildi. Kendi yönettiği geniş toprakları, illeri ya da arazileri üzerinde yaşayanlarıyla beraber geçici olarak devletten kiralamış olan ayan, bunun karşılığında devlete asker vermek, belli sayıda asker yetiştirmek ve hazır silahlı olarak bulundurmak zorunda. Aynı zamanda vergi vermek zorunda. Yıllık olarak üretim vergisi ve tabii ki güvenlik vergisi, hayat vergisi diyebiliriz buna. Bu tür vergilerin tamamını avarız-ı divaniye dediğimiz vergiler, yani savaş vergilerini de vermek zorunda. Böylece biz Osmanlı Devlet Sistemi'nde 17. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan bu mültezimlik meselesinin sonucu olarak, yani arazilerin kiralanması ve halkın içerisinden büyük arazi sahiplerinin böyle askeri nitelikli kişiliklere icara verilmesi usulünün başladığını ve toprak sisteminde reform diyebileceğimiz bir yaklaşımın ortaya çıktığını
söyleyebiliriz. Hocam tımar sisteminin devamı değil mi?
Tımar sisteminden farklı bu. Tımar sistemi bu şekilde değildi. Tımar sistemi daha farklı, geniş bir şekilde konuşmamız gereken çok önemli bir konu. Toprak sistemiyle burada ilgili bir değişiklikten bahsetmemiz gerekiyor. Yani bu da bir yenileşmedir baktığımızda. Yani bu yenileşmenin iyi mi olduğu, kötü mü olduğu tartışılabilir. Bir yenilik yaparsanız bu yenilik belki sizin önceki sisteminizi aratır hale gelebilir. Öyle bir noktadan usule uygun gitmezseniz yaptığınız yenilik aleyhe de dönebilir. Yani daha önceki devam ediyordu, daha iyiydi demek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden yenilik yapmak her zaman için çok başarılı olmuş şeyler değildir. Yenilik yapmaya çalışırsınız, denersiniz. Ancak bu yenilik diye yaptığınız şey aslında bilinçli olarak da olmayabilir. Gerilemeye de sebep olabilir. Yani geri kalmışlığa neden olabilir. Dikkat etmek gerekiyor.
Güzel hocam.
Çok,
evet.
Yani dünya ekseninde gelişen, dünya çapında gelişen olayları da çok iyi takip etmeniz gerekiyor.
Osmanlı toprak sistemi konusunda hocam buraya not da çıkarttım. Çok sorularım var ama zamanımız daraldı. Biz girdiğimiz yoldan ayrılmayalım şimdilik. Belki önümüzdeki hafta konuşuruz. Uygun görürseniz, Neslihan da uygun görürse. Hocam Alemdar Mustafa Paşa'nın sonu da hazin oluyor.
Alemdar Mustafa Paşa'nın da tabii ki ama şöyle ifade edelim. Alemdar Mustafa Paşa ayan olarak belli bir dönemi temsil ettiği için, yani Kabakçı Mustafa Paşa'yı söylemek istedin herhalde, isyan eden oydu.
Hocam
Rusçuk ayanı olarak tabii ki senedi ittifakı
karıştırdım herhalde.
Padişahla yapan kişi. Tabii burada şunu özellikle belirtelim. Ayanlık sisteminin vaktiyle Osmanlı Devleti açısından artıları olmuştur. Ve zaman içerisinde bu Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı bir dönemde Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına da sebep olan müessese olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bunlar gerçekten üzerinde konuşulması gereken önemli yenilikler. Osmanlı Devleti kendi içerisinde birçok, yani özellikle bugün Doğu Akdeniz'de bulunan, Kuzey Afrika'da bulunan, Balkanlar'da bulunan farklı devletler halinde varlığını sürdüren toplulukları ayanlar eliyle yönetiyordu. Anadolu'da henüz ayanlar yoktu. Evet, ayanları Anadolu'ya da uyguladı ama ayanların her bölgede olmadığını da söylemeliyiz. Yani bölgelere özel, yerel usulleri de dikkate alarak bir uygulama getiriyor Osmanlı Devleti. Bu sorunu nasıl çözerim? Bosna'da nasıl çözerim? Güneydoğu Anadolu'da nasıl çözerim? Doğu Anadolu'nun bir ilinde nasıl çözerim? Ya da bir eyalette nasıl çözerim sorusunu soruyordu. Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta o dönemin şartlarına göre birden fazla ayan öne sürüyor ve bazen bir ayağını diğerlerinin üzerinde daha çok muhatap kabul ederek o bölgenin sanki bir örtülü sultanı ya da kralıymış gibi de kendisi büyük devlet olduğunu göstermek için onu muhatap alıyordu.
Hocam ben iyice karıştırdım şimdi Güray Hocam. Bu ayanlık müessesesi devlet tarafından oluşturulmuş işte Tımarlı Sipahi, Sancakbeyi, Mutasarrıf gibi onlar, bir evet devlet unvanı mıdır? Kendiliğinden oluşmuş bir yapı mıdır?
Ayan sözcüğü önceden beri var. Ama resmi hüviyeti kazanması yani devlet içerisinde yetkili olarak tanınması olayı 1808 yılında bu olayın gerçekleşmesinden sonra Senedi İttifak'ın Alemdar Mustafa Paşa ile yapılmasından itibarendir. Yani padişahın söz ve haklarını, yetkilerini ayanlar kullanabilirler. Kendi hakim oldukları yerlerde şeklinde bir madde var. İşte bizim ilk defa devlet hayatında padişah adına yetki kullanma meselesini burada Senedi İttifak'la sınırlandıran bir yapı görüyoruz. Ayanlık müessesesi. Ayanlık müessesesi daha önceden de var. Benim demek istediğim şey bu mültezimlik, ayanlığın diğer adı. Ya da bir mukatağının devlet adına işletilmesi, mültezim, iltizam arazisinin, icara verilmiş olan arazinin ayan eliyle yürütülmesi usulü 17. yüzyılda var.
Peki hocam şimdi burada Senedi İttifak'ta bu ayanlık müessesesi yani ayanlarla devlet arasında eğer bu yapıldıysa periferinin yani çevrenin, taşranın, taşra artık onlara feodal denebilir mi denemez mi bilemiyorum onu da soracağım size. İktidarı paylaşmak ve iktidar üzerinde baskı kurarak kurmak üzere yapılmış bir anlaşma mı bu? Bu Senedi İttifak.
Senedi İttifak iktidarı belirleyecek yönde değil, o kadar da değil. Yani bir denge diyebiliriz. Yani devlet içerisinde söz hakkına kavuşmamış olan ayanlar ilk kez böyle bir şeye sahipler. Halkı temsil ettiklerini düşünüyorlar ayanlar. Ancak bu şekilde temsil ediyorlar. Yani kanaat lideri diyoruz ya bugün bir tabir var. Yani bu kişiler çok böyle dini kanaat öncüsü filan da değil. Başka bir şey. Demek istediğim şey daha önceden Osmanlı Devleti'nin haklar verdiği kişilerde, yetkiler verdiği resmi kişilerde birçoğu. Ama bu ilk kez padişahın hakkına kadar talepkar oldu. Padişaha ait olan bir hakkı kullanma talebinde bulundu.
Peki hocam, ayanlar ortaçağ Avrupa'sının feodalleri midir, Rusya'nın feodalleri midir?
İkisi de değil. Şöyle ifade edelim. Yani toprak ağırlığına dönüşmüş olan bir yapı oldu daha sonradan. Çok daha bozuldu. Ayanlık aslında bozulmuştur da. Bozulan bir yapıdır 19. yüzyılda. Bundan dolayı toprak reformu dediğimiz şey 19. yüzyılda başka konular iç içe girdiği için burada sorularınız geniş konular bunlar. 1858 yılı arazi kanunnamesini bilmeden ayanlığın ne olduğunu burada karşılaştıramayız.
Hocam önümüzdeki haftaya buradan bilmiyorum devam etmek niyetindeyim. Öğrenmek istiyoruz tabii dinleyicilerimizle birlikte ben de. Gül Hocam zamanı doldurduk yavaş yavaş. Antalya'dan Süleyman Gül aramış.
Evet çok selam gönderiyoruz biz de Süleyman Bey'e sağ olsun.
Bu haftaki kitabımızı da kazanan dinleyicimiz Antalya'dan Süleyman Gül. Tebrik ediyoruz hocam güle güle okusun
biz
kitabını.
Biz de selam söylüyoruz hayırlı olsun diyoruz.
En kısa zamanda elinde olacak değerli dinleyicimizin Osmanlı Bahriye Teşkilatı 17. yüzyılda Tersane-i Amire isimli güzel bir kitap. İdris Bostan, Profesör Doktor İdris Bostan tarafından kaleme alınmış. Hocam bu hafta da sonuna geldik Gül Hocam programımızın.
Evet sağ olsun dinleyicilerimiz de önemli bir konuyla ilgili. Özellikle yerleşme hareketlerini konuştuk. Sağ olun, var olun.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz haftaya görüşmeyi umuyoruz.
Türk Tarihinin izinde.